Bugünün vaas metni Matta kitabının 11. bölümünde bulunmaktadır. Matta kitabı 11 ayetler 25'ten 30'a kadar. Kutsal kitaptan sayfa 1207. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Matta 11 25'ten 30'a kadar. İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Bu söz bize geçerli mi acaba? Biz yorgun muyuz, yüklerimiz var mıdır? Sanırım benim yüküm yok diyen kişi yok. Asla yorgun olmayan kişi herhalde bulunmaz. Peki nasıl yüklerimiz var? Bu dünyada sanırım başarılı olma yükü herkesin tanıdığı bir yüküdür. Hayatta başarmak istiyoruz. Ve bu aslında büyük bir iştir. İş yerimizde çeşit beklentiler var olabilir. Evimizde bir şeyler her şeyi halletmeliyiz. Ailemizin beklentileri var, akrabalarımızın da. Bir şekilde başarmamız lazım. Okulda iyi puan kazanmamız gerekiyor. Lise, üniversite sınavlarımızı kazanmamız lazım. İyi bir iş bulmamız gerekir. Hatta çok para kazanmamız gerekir. Bu dünyada en azından bunları öğrenmiş olduk. Yani böyle yüklerin altında insan yorulmaz mı? Böyle yüklerin altında insan rahat uyuyabilir mi? Ya işten çıkartılsam? Ya sonraki sınavdan geçemezsem? Ya iyi bir iş alamazsam? Ya evlenemesem, ya hasta olsam, ya kötü borçlansam, ben bu dünyada nasıl başarabilirim? Günlük hayatımızın sıkıntıları böyle. Bunları sanırım yeterince iyi tanıyoruz. Ya da artık başaramadım desem. Benim şansım geçti, yakalamadım. Yeni bir fırsat belki gelmez. Benim değerim artık yok mu? Ben şimdi ne yapayım? Benim hayatım geçti gitti artık. Ne için yaşıyorum? Diye sorabilirsin. Benim değerim var mı daha? Gideceğim bir yer, güvenebileceğim bir kişi, oturacağım bir sofra var mı daha? senin şimdi böyle soruların varsa, ben sana hemen söylemek istiyorum. İsa Mesih tam seninle konuşmaktadır bugün. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Yani bu başarma yükünü taşıyamayan kişiyi İsa'nın kendisi çağırıyor. Bu yükü her insan tanıyor. Bu dünyada her insan bu yükü tanıyor. Ama biz imanlıların bundan daha da derin bir yükümüz vardır. Çünkü ruhsal anlamda da başarmak istiyoruz. Aslında dünyada bütün dinler bu istekten kaynaklanıyor. İnsan Allah'ın önünde layık olmak istiyor. Bir şekilde Allah'ın önünde kendisini haklı göstermek istiyor, başarmak istiyor. Ve çeşit çeşit şekilde sevap kazanmaya çalışıyor. İyi işleriyle Allah'ın önünde kendisini haklı göstermek istiyor. Kötü yaptıklarını tazmin etmeye çalışıyor. Ve bu şeyler sadece başka dinlerde değil, biz Hristiyanların arasında da çok var. Sanırım bizim kilisemizde de bunları tanıyoruz. Kendi yüreklerimizde bunları tanıyoruz. Birçok defa bizim imanımız, iman hayatımız bizim için bir yük olabilir. Dini egzersiz gibi bize gelebilir. Kiliseye de sanki ruhsal bir spor salonuna gelebiliriz. Daha iyi, daha güzel, daha güçlü olmak isteriz. Bu istek tabii ki hiç yanlış değildir. Dünyasal yaşamda başarmak fena bir şey değildir. Ruhsal yaşamımızı geliştirmek kötü bir şey değildir. Ama bu başarma isteğimiz bize bir yük olarak gelirse, o zaman her şey tam yerinde değildir. Kiliseyi böyle bir spor salonu olarak görürsek, her zaman doğru bir şekilde davranmıyoruz. Çünkü öyle bir yerde insan kendisinin de, kardeşinin de, kardeşlerin de ruhsal birer sporcu olmalarını bekliyor. Ve öyle bir yerde kasları, ruhsal kasları yeterince gelişmemiş bir kişiyi görürsek, onun yanında kendi sporcu hareketlerimizi yapmak istemeyiz. Ya da onunla aynı takımda oynamak istemeyiz. Yok, daha iyi, daha güçlü, daha gelişen insanlarla bir araya gelmek isteriz. Ya da bu ruhsal yarışmada, ruhsal koşusunda yere düşen bir kişiyi, günaha düşen bir kişiyi görürsek. Evet, belki bir kere onun ayağa kalkmasına yardım edebiliriz. Belki de ikinci kere onu teselli ederiz. Ama tekrar ve tekrar düşmesini görürsek, biraz sonra kafalarımızda şöyle düşünceler oluşuyor. Bu insanın burada ne iş var? Bu spor salonunda böyle kişilerin ne iş var? Buradan kovulsun daha iyi olur. Belki de direkt söylemiyoruz ama yüreğimiz böyle düşünmeye kolay kolay başlıyor. Çünkü bizim düşüncelerimizde spor salonları başarılı insanlar içindir. Spor salonlarına başaramayan insanlar davet edilmez. Bizim böyle kaliteli yerimize kalitesiz kişiler girmesin diyoruz. Ya da başka bir seviyede bunu düşünüyorsak, bilge kişilerin arasına okumamış insanlar gelmesin diyebiliriz. Akıllıların sohbetlerinde akılsızların yeri yoktur diye düşünüyoruz. Ancak İsa'nın düşüncesi hiç böyle değildi. Ve kilise bir spor salonu değildir. Ruhsal bir spor salonu değildir. Kilise imanda güçlü olan, her zaman ruhsallığını hisseden, Allah'a yakın olduğunu bilenlerin ibadethanesi değildir. Çünkü kilise başarılı insanların kulübü değildir. Okumuş, eğitilmiş insanların elit mevkisi değildir. Yok, İsa bugün bize diyor, bu gerçekler bilge ve akıllı kişilerden gizlenmiştir. İsa'nın çağrısına kulak verenler genelde başarılı insanlar değil, yorgun ve ağır yüklerini hisseden insanlardır. İsa'nın duyurusunu kabul edenler pekişmiş gelişmiş insanlar değil, küçük çocuklar olabilir. Kilise bir spor salonu değil, bir hastanesidir. Bir hastanesidir. Buraya gelenlerin herkesi hasta. Cemaat üyeleri hasta. Rahipler piste hastayız. Ölümcül hastalığın adı günah. Kanserden daha kötü bir şey. Ebedi ölümü getiren bir şey. Yani kimsemizin durumu iyi değildir. Herkesin durumu kötü. Herkes ölümcül hasta çünkü. Herkes günahkar çünkü. Yani şu kapıdan hasta olmayan kişi içeri girmez. Hasta olduğunu bilmeyen kişi girebilir. Ama doktorun muayenesinde onun da hastalığı belli olur. Yani kendi durumumuzu doğru anlıyorsak, biz burayı spor salonu gibi düşünemiyoruz. Çünkü hastalar için spor yapmak pek mümkün değildir. Ruhsal spor yapmak için buraya gelemiyoruz. Biz tedavi almak için, tedavi görmek için buraya geliyoruz. Ve burada çeşitli hastalar elinden geldikleri kadarıyla birbirlerine yardımcı olurlar. Öyle ki kimse asıl doktorun İsa Mesih'in tedavisinden yoksun kalmasın. Hatırlıyoruz İsa'nın sözlerini. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı vardır. Ve burada doktorun kendisi, hekimin kendisi olan İsa Mesih, bütün hastaların durumunu inceliyor, muayenelerini yapıyor ve doğru ilaç veriyor. Bunun için hastalar diyor, bana gelin, ben size rahat veririm. Evet, basarlı olma yükümüz vardı. Ruhsal basarma yükümüz, onu da tanıyabiliriz. Ama en ağır yükümüz gerçekten bu asıl hastalığımızdır, bu günahtır. Bu yük bize vicdan azabı çektiriyor. Bu yük bize utanç getiriyor. Bu yük ölümümüze sebep oluyor. Ve bu yükün altındayken biz Allah'a yaklaşamıyoruz. Bu yük bizleri Allah'tan kaçırıyor. Bizim Allah'a yaklaşmamızı engelliyor. Bunun için İsa özellikle bu yükü taşıyanları, günah yükünü taşıyanları çağırıyor. Bana gelin, ben size rahat veririm diyor. Yani ne verir İsa? Bana gelin, ben size doğru yolu gösteririm demiyor. Bana gelin, ben size doğru ahlakı öğretirim demiyor. Bana gelin, ben size doğru bir din veriyorum demiyor. Bana gelin, ben yapmanızı gerekeni size gösteririm demiyor. İsa, ben size rahat veririm diyor. Bu çok önemli bir söz. Yani gerçekten kendinizi düşünün. Kendinizi bir hamalın yerinde düşünün. Hamal olarak bir taşıyıcının yerinde hayal edin. Senin işin kendi sırtında büyük bir yükler taşımaktır. Belki 40 kilo, 60 kilo, 80 kiloluk bir yükü taşıyorsun sırtında. Daha da fazla, daha da büyük bir yükün olabilir. O kadar büyük ki o yükün altında dayanamazsın. Yere düşmek üzeresin. Yıkılmak üzeresin. Ve öyle bir durumdayken biri geliyor sana ve seninle konuşmaya başlıyor. Sana yürümen gereken bir yolu gösteriyor. Buradan yukarıya, sonra öyle dar kapıdan sola döneceksin ve yokuşa tırmanacaksın, sana diyor. Acaba teşekkür ederim, çok rahat oldum mi diyorsun ona? Sanmıyorum. Bana sorarsanız bu yolda ölürüm derim. Ya da başka biri gelip senin yükünü gösteriyor, onu değerlendiriyor, biraz öğüt veriyor. Belki biraz başka bir şekilde bu yükünü taşıyabilirsin. Senin için daha kolay olur. O kadar sağ elinle basma, biraz daha sola al bu yükünü. Öyle sana daha kolay geliyor. Sana öğüt veriyor, öğretiyor. Öyle bir insan sana acaba rahat mı vermiş oldu? Belki de biraz daha kolay kendini hissedebiliyorsun ama yola başladıktan sonra aynı yüküyü hala hissediyorsun. Peki bundan sonra bir hoca daha geliyor. Sana yükünü taşırken okuman için uygun duaları öğretiyor. Güzel güzel duaları ezberletiyor sana. Peki sen rahat mı oldun? Sanmıyorum. Yok, ne lazım olur? Bu yük altından kurtulman için ne lazım olur? Birisinin gelip bu yükü senin üzerinden kaldırması gerekiyor, değil mi? Ve İsa tam bunu yapıyor. İsa sana ben rahat veririm diyor. Ve sana geliyor, gerçekten sana rahat veriyor. Ben senin yükünü kendime alıyorum diyor. Senin yükün senin için fazla ağırdır. Sen taşıyamazsın. Ben alıp taşırım diyor. Ve İsa sadece 10 kilo değil ya da 20 kilo değil, hepsini alıyor. Tüm yükünü kendime alırım, sana rahat veririm diyor. Ne kadar güzel bir haber. O yükün altında ölmek üzere olan bir insan bundan daha güzel bir haber duyabilir mi acaba? Yok. ne harika myös tepu. Isä gärsikten seni böyle seviyor. Bu kadar çok seviyor ki senin bütün yükünü, özellikle bu günah yükünü üstleniyor. Ve onu çarmıha taşıyor. Ve senin yükünün altında sen değil İsa ölüyor. Senin yükünün altında İsa ölüme giriyor. Ama senin yükünün altında kalmıyor. Şeytanı yenerek, ölümü yenerek, senin günahını yenerek İsa üçüncü gün diriliyor. Sen bunu asla yapamazdın. Ben bunu asla yapamazdım. Biz o yükün altında kalsaydık ölürdük. Sen kendi günah yükünle ölüme gitseydin, ebedi ölürdün, cehenneme atılırdın. İsa gerçekten seni sadece yük altından rahat yaşama değil, ölümden yaşama kurtarmak istiyor. Hatta ebedi ölümden ebedi yaşama kavuşturmak istiyor. Bunun için sana diyor, bana gel, ben sana rahat veririm. Ama bundan sonra biraz farklı sözlerle de konuşuyor. Boyunduruğumu yüklenin, diyor. Yani burada bir çelişki yok mu? İsa bizim yükümüzü alıyor ama sonra bir boyunduruğu veriyor. Bir yükünün yerine başka bir yükümü veriyor. Acaba ne anlatmak istiyor? Bunu anlayabilmemiz için, doğru anlayabilmemiz için ilk önce şunu sormamız lazım. Boyunduruk nedir? Ne için kullanılır? Bilen var mı? Biz burada İstanbul'da şehir içinde bunları pek görmüyoruz. Ama köylerde çok görüyoruz, değil mi? Eskiden daha da çok görüldü. Boyunduruk, çift süren veya araba kosulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç aletidir. Bir çift öküz için ya da iki eşek için verilir. Onların omuzlarına böyle ağaçtan bir alet yüklenir. Bir iş yerine getirebilmeleri için, birlikte yürümelerini sağlamak için bir boyunduruk kullanılıyor. Ve bu boyundurukla iki hayvan birbirine bağlanıyor. Şimdi İsa böyle bir alet hakkında konuşuyor. İsa ilk diyor, ben senin yükünü alırım. Ve sonra sana kendi boyunduruğumu veririm. Ne için? Öyle ki İsa senin yükünü aldıktan sonra sen ondan hemen kaçmayasın. Ama sen onunla birlikte aynı yere varabilesin. Onunla birlikte göklerin egemenliğinde olabilesin. Öyle ki sen her gün İsa Mesih'le birlikte yürüyebilesin. Öyle ki sen artık yoldayken İsa Mesih gibi olmaya başlarsın. İsa diyor, boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Sen bu boyunduruktan katsan, İsa'dan katsan, hemen başka yükleri toplamaya başlarsın. Yeni günah yükleri üstlenmeye başlarsın. Biz insanlar böyleyiz. Biz her zaman yeni günahlara düşmeye meyilliyiz. Ve İsa seni o yüklerden bile kurtarmak istiyor. Başka yükler toplamanı engellemek istiyor. sana ait olmayan başka boyunduruklardan seni kurtarmak istiyor. Sana uygun olmayan, sana ait olmayan, sana gerekli olmayan şeylerden seni kurtarmak istiyor. Bu yüzden kendi boyunduruğunu sana veriyor. Ve bu nedir? İsa'nın boyunduruğu. O nedir? Bu da onun omuzlarına yüklenen ağaçtan bir alettir. Ona çarmıh diyoruz. İsa çarmıhı yüklendi. Hatta tek başına yüklendi. Tek başına onu taşıdı. Bu alet insanı öldürmek için hazırlanmış bir ağaçtır. Ve İsa onu boyunduruğu olarak yüklendi. Ve artık çarmıha gittikten sonra, öldükten dirildikten sonra, bu yükünü tamamıyla taşındıktan sonra, İsa şimdi sana dönüyor. Senin yükünü alıyor. Ve bu çarmıhı gösteriyor sana. Yani bu çarmıh artık senin için bir yük değil, bir kurtulusu hatırlatan alettir. Seni kurtaran bir ağaçtır. Ve İsa seni de bu çarmıha bağlamak istiyor. Öyle ki İsa'yla birliktesin. İsa'yla birlikte yürüyorsun. Ölen, dirilen İsa'yla birlikte göklerin egemenliğine gidiyorsun. İsa seni gerçekten kendi çarmıhına bağlıyor. Kendi ölümüne de, kendi dirilişine de bağlıyor. Ve böylece Mesih'e bağlanmış olarak sen babanın egemenliğine varacaksın. Böylece bu şekilde oğul kendini de babasını da sana tanıtıyor. Bu boyunduruk olmazsa babayı tanımak mümkün değildir. İsa'yla birlikte bu boyunduruğu taşıyamazsak göklerin egemenliğine girmek mümkün değildir. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Biz böyle bir boyunduruğu İsa'nın boyunduruğuna nasıl bağlanmış olabiliyoruz? Bu vaftis yoluyla gerçekleşiyor. Vaftiste sen İsa Mesih'le birleşiyorsun. Onun ölümüne ve onun dirilişine vaftis oluyorsun. Bu çok somut bir şey. İsa'yla gerçekten bir araya, birliği içine geliyorsun. Ve bu durum, bu birlik her gün tazeleniyor. Her gün imanda İsa Mesih'e sığınma hakkın vardır. Her gün göksel babanın çocuğu olarak ona dönme hakkın vardır. Her gün bütün günahlarını itiraf ederek kendi yükünü ona getiriyorsun. Onun affını kabul edip onun boyunduruğunu tekrar ve tekrar yükleniyorsun. İsa ile birlikte yola devam ediyorsun. Böylece İsa'nın ardından gelmek isteyen olarak kendini inkar edersin. Her gün çarmıhını yüklenirsin. İsa'yı izlersin. Ve bu boyunduruğa İsa ne diyor? Boyunduruğumu taşımak kolay. Benim yüküm hafiftir. Bu senin güçlerine fazla gelmez. Bu senin günlerine fazla ağır olmaz. Ama her gün ben seninle birlikte bu çarmıhın altındayım. Belki de bazen söyleniyorsun. Yani bu hayatta imanlı olarak zorluklar çekiyorsun. Belki de İsa Mesih'e imanlısı, İsa Mesih'e iman ettiğinden dolayı sıkıntı içinde yaşıyorsun. Belki bu boyunduruk sana çok ağır gibi geliyor olabilir. Omuzlarında bunu hissediyorsun. Ve o zaman düşünmeye başlıyorsun. Gerçekten boyunduruk iki öküzü bir araya bağlıyor. Ve iki öküz bu iş birlikte yapıyor. Bu iki hayvan işin ağırlığını tanıyor. Ve sen de söylenmeye başlıyorsun. Ya Rab, beni böyle bir öküz yaptın ki eski yüklerimden daha da ağır yükleri hissediyorum şimdi. Ama İsa yalan mı söylüyor? Onun boyunduruğu bize kötü mü? Bize yanlış bir şey mi oluyor? Bu durumu biraz düşünelim. Şimdi bizim yanımızda İsa varsa, bir boyundurukla ona bağlanmış olarak bulunuyorsak, biz onunla eşit miyiz? Burada bir öküz eşit bir öküzle aynı işi mi yapıyor? Yok. Bir benzetme yaratmak istiyorsak, çok büyük bir öküzün, kocaman bir öküzün yanına küçük bir sipa getirmemiz lazım. Sipayı getirmemiz lazım. Ve onların üzerine, onları bir araya bağlayan bir boyunduruk koymamız gerekiyor. Ve onlar tarlaya işe başlıyorlar. Çift sürmeye. Peki işi yapan hangisi oluyor? Sipa mı, öküz mü? Mutlaka bu öküz. Güçlü olan odur. Tabii ki ikisi aynı tarlada yürüyor. Aynı işte. Ama eşit, hiç eşit değiller. Yan yana birlikte yürüyorlar. Ama sipa bu işin ne kadar ağır olduğunu bilemez. Sipanın gücü tükenirse de öküz hala gider. Hatta bu küçük sipanın ayakları toprağa kadar ulaşmaz olabilir. Öküz yine de yürüyor. Sipanın yükünü de, sipanın kendisine de taşımış oluyor. Evet, sen omuzlarında İsa'nın boyunduruğunu hissedebilirsin. Ama bunu hissettiğin zaman bil ki İsa hem senin yükünü hem senin kendini taşımaktadır. Onun boyunduruğu senin için çok uygundur. Çok uygundur. Bu yüzden o yorgun olanları ve yükünü hissedenleri bugün de çağırıyor. Bana gelin, ben size rahat veririm. Amin.